Ayrım 5. Düşler ve Dut Reçeli. Adnan Satıcı. Sayfa 72. Anlaştık o halde. Sevinçle uyandı Ali. Pencereden dışarı baktı. Henüz alacakaranlıktı. Gün doğmak üzereydi. O kadar erkendi ki her zaman erkenden uyanan annesiyle babası bile uyanmamışlardı. Ali heyecanla onların yattığı odanın kapısında buldu kendini. Annesine "Hadi uyan" diye seslendi. İkinci denemesinde onları uyandırmayı başarmıştı. Alışık olmadıkları bir biçimde uyandırılmaktan şaşkınlığa uğrayan yaşlı kadın ve adam Ali'nin başına kötü bir şey geldiğinden korkmuşlardı. "Korkacak bir şey yok," dedi Ali. "Sizinle konuşmak istiyorum." "Bu saatte mi?" "Evet, bu saatte. Şimdi konuşmazsak unuturum." Annesi, "Neyi unutursun evladım?" diyerek başını okşadı Ali'nin. Babası, "Otur hele, bir soluklan da öyle anlat ne anlatacaksan." "Gördüğüm düşü anlatmak istiyorum." Sık sık düş görmenin ve görülen düşlerin etkisi altında kalmanın pek de hayırlı bir şey olmadığını düşünen yaşlı kadın ve adamın yüzünde endişe izleri belirmişti. Bu çocuk son günlerde tuhaf düşler görüyor, önüne gelen bu düşlerden söz ediyordu. Bu nedenle arkadaşlarının alay konusu olmasına bile aldırmıyordu. Bir hocaya mı götürselerdi acaba? Hoca dualar okuyarak bir güzel okuyup üflerdi de zavallı Ali belki de kendine gelirdi. Annesinin aklına gelen bu çözüm, babasına göre çözüm önerilerinin en kötüsüydü. Olur muydu öyle saçma şey? Böyle düşünmesinden çıkarabileceğiniz gibi Ali'nin babası, ilkokulu güç bela bitirmiş biri olmasına karşın bu tür batıl inançlara hiç yüz vermeyen, ileri görüşlü bir adamdı. Hem çocuğun nesi vardı ki? Gayet aklı başında bir çocuktu. Üstelik kimseye de bir zararı yoktu. Şu son günlerde düşlere fazla dalmıştı. Hepsi o kadar. Hepimiz o yaşlarda türlü türlü düşler kurmaz mıydık? Hangimiz bunun bir kötülüğünü gördük diye düşünüyordu. Babasının anlayışlı yaklaşımı annesini de ikna etmişti. Biri sağ, diğeri sol yamacına oturup dinlediler Ali'nin düşte gördüklerini. Sonra gülümsediler. Bu çocuğun altın gibi bir kalbi vardı. Sevdiği insanların sorunlarını çözümü için öylesine çırpınıyordu ki rüyalarında bile boş durmuyor diye düşündüler. Babası kahvaltıdan sonra işe gitmek üzere yola koyuldu. Annesi de hiç bitmeyen ev işlerine kaldığı yerden devam etti. O ortalığı süpürürken, bulaşıkları yıkarken ya da yemek yaparken Ali durmadan ona bir şeyler anlatıyordu. Neler mi anlatıyordu? Doğrusu yaşlı kadın oğlunun bu coşkulu konuşmalarını pek de dikkatle dinlemiyordu. Üzülmesin diye dinliyormuş gibi yapıyordu. Yaşamın taşınması güç ağırlığı omuzlarına öyle bir çökmüştü ki bu tür çocukça hayaller üzerinde konuşacak gücü kendinde bulamıyordu. Evet ya, çocukça hayaller. Ali artık yalnızca rüyalarında değil, uyanıkken de düşler görüyordu. Hem de ne düşler. Sözüm ona annesi kavanozlar dolusu dut reçeli yapacak, Ali de Ufuk ağabeyinin yardımıyla bu reçelleri İstanbul'da satacaktı. Dut bitince sıra başka tür reçellere gelecekti. Kayısı reçeli, çilek reçeli, elma reçeli, ayva reçeli, bir sürü reçel daha. Böylece Sibel ablasının sağlıklı bir böbreğe kavuşması için ihtiyaç duydukları parayı kazanacaklardı. Artan'la da Hüseyin Kahya'nın bankaya olan borcunu ödeyeceklerdi. Olacak şey miydi bu? Yaşlı kadın bu tatlı ama gerçekleşmesi olanaksız düşleri dinlemekten yorulmuştu. Oğluna çıkıp dışarıda oynamasını söyledi. Ali düş kırıklığına uğramıştı. Annesi olmadan düşlerini gerçekleştiremeyeceğini iyi biliyordu. Ancak annesi de pek haksız sayılmazdı hani. Diyelim ki onca reçeli yaptılar. Peki kime ve nasıl satacaklardı? Israr etmenin fazla bir anlamı yoktu. Boynunu büken Ali, annesini işleriyle baş başa bırakıp bahçeye çıktı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Sibel ablasına gitse ya da Ufuk ağabeyinin kapısını çalıp yapmak istediklerini onlara anlatsa, iyi ama sabahın köründe onları rahatsız etmek yakışık almazdı. Beklemeliydi. Bahçeyi çevreleyen tahta çitlerin çevresinde dolanarak yine düşüncelere daldı. Ali'ye daldığı düşüncelerden bir motor gürültüsü uyandırdı. Köylerden kasabaya ulaşan toprak yolda tozu dumana kata kata geliyordu. Biraz daha yaklaşınca tribütör dedikleri üç tekerlekli bir araç olduğunu gördü. Üzerinde çeşitli çiçek ve meyve resimleri olan rengarenk bir taşıttı bu. Kasabaya sık sık gelen çerçenin taşıtı. Geldi ve tam Ali'lerin evinin önünde durdu. Taşıtın içinde oturan adamı bir yerlerden tanır gibi oldu Ali. Kırlaşmış sakallarıyla olduğundan daha yaşlı görünen bir adamdı bu. Ali'ye büyük adamlara verilen türden bir selam verdi. Aslında Ali'nin kafasını meşgul eden düşünceler bu yabancı adama yanıt vermesine engeldi. Ama adamın Ali'ye büyük bir adammış gibi selam vermesi Ali'nin hoşuna gitmişti. Üstelik bu seste tanıdık bir yan vardı. Onunla daha önce kezlerce konuşmuş gibi bir izlenime kapıldı Ali. Kafasını kaldırıp merhaba dedi. Adam ağır hareketlerle arabasından indi. Arabasının arkasına geçerek tenteyi kaldırdı. Arabanın arkası her türden eşya ile doluydu. Ali'ye dönerek, ''Almak istediğin bir şey var mı delikanlı?'' diye sordu. ''Var ama param yok.'' ''Olsun, üzülme.'' dedi yaşlı adam. Kutuların birinin içinden küçük bir şeker çıkardı, Ali'ye uzattı. Ali boynunu bükerek, ''Alamam.'' dedi. Yaşlı adam kararlıydı. Bir hamle daha yaparak şekeri yine uzattı. ''Al dedi, nazlanma. Sen de bana bir bardak soğuk su verirsin, ödeşiriz.'' Ali hiçbir şey söylemeden eve seyirtti. Annesinin sorularına yanıt vermeden mutfağa geçti. Bir sürahi suyla bir bardak kaparak çerçinin yanına koştu. Bardağı çalkaladıktan sonra doldurup çerçiye uzattı. Çerçi başının arkasına tutarak suyu kafasına dikti. Boş bardağı bir daha doldur anlamında Ali'ye uzattı. Ali bir daha doldurdu. Yaşlı çerçi neredeyse yutkunmadan onu da içti. Şükür diyerek boş bardağı Ali'ye uzattı. Ali bardağı alıp gidiyordu ki arkasından seslendi. ''Hey delikanlı, şekerini almadın.'' Ali bir an durdu. Birden aklına parlak bir fikir geldi. Döndü, eve koştu. Annesi ''Neler oluyor oğlum?'' diyemeden mutfaktaki raflarda dizili reçel kavanozlarından birini kapıp dışarı fırladı. Oh, yaşlı çerçe hala oradaydı. İyi bir pazarlıktan sonra bir şeyler satın alabilirdi herhalde. ''Amca, ben de size bir kavanoz reçel versem karşılığında alışveriş yapabilir miyim?'' Bilenler bilir. Bu yöntemle alışveriş yapmaya takas denir. Para denen şey bulunmadan önce ya da paranın kullanılmasına yaygınlık kazanmasından önce insanlar bu yöntemle alışveriş yaparlardı. Kısacası herkes pazara malıyla çıkardı. Sen bir mal verirsin, karşılığında başka bir mal alırsın. İlk bakışta güç bir yöntem gibi görünür. Satmak istediğin malla almak istediğin mal her zaman denk gelmeyebilir. Ancak özünde yalın bir alışveriş yöntemidir. İhtiyaçların pazarda karşılanması, birbirlerini gidermeleridir. Bugün bile kentlerimizde bu yöntemle sınırlı olsa da alışveriş yapanlar vardır. Ev hanımları evdeki eski elbiseleri vererek plastikleyen, mandal gibi şeyler satın alırlar. Anadolu köylerinde, kasabalarında ise bu yöntem daha geniş bir biçimde kullanılır. Çünkü köylerde para kullanımı oldukça sınırlıdır. Çerçi adı verilen seyyar satıcılar, yağ, süt, yumurta, meyve, sebze karşılığında köylülerin ihtiyaç duydukları nesneleri satarlar. Bu tür bir alışverişe fazlasıyla alışık olan çerçi, ''Neden olmasın?'' dedi ve Ali'nin elindeki kavanozu alıp ağzını açtı. Parmağını kavanoza daldırıp sapından tuttuğu dutu ağzına attı. ''Hmm, çok güzelmiş, annen mi yaptı?'' ''Annem yaptı ya'' dedi Ali övünerek. ''Peki bir kavanoz reçele karşılık ne istiyorsun?'' ''Aslında benim bir şey istediğim yok. Ver işte bir şeyler.'' ''Veririm, veririm de bu reçelden başka var mı?'' ''Biraz daha var. Başka reçeller var mı?'' ''Biraz da kayısı reçeli olacaktı. Ha, bir de çilek reçeli yapmıştı geçen de annem.'' ''Bak delikanlı, gel seninle bir anlaşma yapalım. Yaptığınız reçelleri ben satın alayım, siz de istediğiniz malı seçip alırsınız benden. Üstünü de para olarak öderim size.'' Ali kulaklarına inanamıyordu. Düşleri gerçek mi oluyordu ne? Şaşkınlık içinde kekeleyerek, ''Ciddi mi diyorsunuz?'' ''Baksana halime, bende şaka yapacak hal var mı?'' ''Ne bileyim, bunu ben de düşünmüştüm ama annemin reçelleriyle ilgileneceğinizi ummuyordum. Gördüğün gibi ilgileniyorum işte.'' ''İyi de bu kadar reçeli ne yapacaksınız? Orası beni ilgilendirir, sen karışma. Anlaştık mı? Sen onu söyle.'' ''Bana kalırsa anlaştık. Ancak annem bu işe ne der bilemem. Daha bu sabah konuştuk. Olur mu öyle şey?'' diye tersledi beni. ''Git, yeniden konuş öyleyse. Ya da çağır ben konuşayım. Belki o zaman fikrini değiştirir.'' ''Harika!'' diyerek sevinçli bir çığlık attı Ali. Tam eve koşup annesine haber verecekti ki vazgeçti birden. Aklına annesinin inatçılığı geldi. Annesinin alışveriş işlerine aklı pek ermezdi. Bu yüzden de bu işlere bulaşmamayı tercih etmişti hep. Koşup Sibel ablasıyla konuşmayı düşündü. Acaba Halil dayısının evine gidip gelinceye kadar çerçe onu burada bekler miydi? Bekleyemem demişti çerçi, işim gücüm var. Ne olacak peki? Anlaşmaktan caydınız mı? Caymadım canım, satış yapmam lazım. Ben kasaba meydanında olurum. Sen git, kiminle konuşacaksan konuş, bir karara varırsanız gelir beni meydanda bulursunuz. İnanmak ve çalışmak. Halil dayısının evine ne zaman, nasıl varmıştı, heyecandan anımsamıyordu. Kapıyı Zehra yengesi açmıştı. Ne oluyor demeye varmadan kendini Sibel ablasının odasına atmıştı. Olup bitenleri anlattı Sibel'e. Sibel de bu işin olmayacak duaya amin demek olduğunu düşünüyordu. Ancak hemen itiraz etmeyecek kadar zarif bir huyu vardı. İstersen bir de Ufuk'la konuş, onun da aklı yatarsa neden olmasın demişti. Sibel bunları söylerken bu işin olabileceğine ilişkin herhangi bir umut kırıntısı taşımıyordu. Ali'yi bu işten vazgeçiremeyeceğini bildiği için deyim yerinde ise topu Ufuk'a atmıştı. Nasıl olsa Ufuk Ali'yi bu hayalin gerçekleşmesinin olanaksız olduğu konusunda ikna ederdi. Fakat Ali'nin ikna olmaya pek de niyeti yoktu. Olur dedi Sibel'e, bir de Ufuk ağabeyimle konuşayım. Rüzgar gibi çıktı Sibel'lerin evinden, bahçe çitinden atlayarak yolun karşısına geçti. Hüseyin kahyaların bahçesine baktı. Ufuk bahçenin ortasındaki dut ağaçlarının birinin altına attığı masaya oturmuş, çay içiyor, kitap okuyordu. Ali'yi görünce, ''Yine ne oldu Ali? Soluk soluğasın, hayrola?'' ''Hayırdır Ufuk ağabey, bu sabah ne oldu biliyor musun?'' diyerek gördüğü düşü, rastladığı çerçeği bir de Ufuk'a anlattı. Ufuk nereden öğrenmişse, anlatan çocuk da olsa karşısındakini dikkatle dinlemeyi insana saygının gereği olarak görüyordu. Ali söyleyeceklerini bitirince sözü Ufuk almıştı. ''Aliciğim, iyi hoş da bütün bu işler para ve zaman ister. Hadi zaman neyse ne, ama paramız var mı? Diyelim ki adamın istediği kadar reçeli yapacak dutu bulduk.'' Yetmez ki, bir de dutu kaynatıp reçel yapmak için şeker gerek, sonra da bir sürü kavanoz. Hani bunlar diye sorunca Ali gözlerini Ufuk'a dikip, bana korkmamayı sen öğretmiştin, ne o yoksa korkuyor musun? Ali mantıklı ol lütfen, ne korkusu, ben bu iş için zorunlu bir takım malzemelerin bizde olmadığını söylemeye çalışıyorum. Yoksa yok, ne olmuş yani, ediniriz. Nereden edineceğiz, hani para? ''Kasabadaki bütün bakkallarda şeker ve kavanoz satılıyor değil mi? Onlardan alırız.'' ''Hani para diyorum, beni dinlemiyor musun yoksa?'' ''Dinliyorum elbette, ödünç alırız. Çerçi reçellerimizin parasını bize verince biz de onlara öderiz. Çok mu zor?'' ''Çok mu zordu?'' Ufuk kafasını karıştırarak düşündü. Sahi ya, hiç de zor değildi. Bu kasabada yaşayan herkes bakkal alışverişini veresiye yapardı. Öyle ki bakkallar sattıkları malın parasına kavuşmak için bazen aylarca beklemek zorunda kalırdı da gıklarını çıkarmazlardı. Çünkü herkes herkesi iyi tanırdı bu kasabada. Para insanların ellerine belli zamanlarda geçerdi ve geçince de doğru bakkalın, kasabın, terzinin yolunu tutardı. Sonuçta kimsenin kimsede bir alacağı kalmazdı. Hem büyük kentlerde olduğu gibi ödeme gecikince faiz maiz uygulamaya kalkan da olmazdı. Ayıptı böyle şeyler. ''Şu an nerede?'' demiştin bizim çerçi. ''Kasaba meydanında olacağını söyledi.'' ''İyi madem, bir konuşalım bakalım, belki de bir oluru vardır bu işin.'' diyerek birlikte yola koyuldular. Kasaba meydanı dediğimiz yer, ömrünü küçük bir kasabada geçirmiş biri için dünyanın en geniş alanı gibi görünebilir. Ama büyük kentlerden başka bir yer görmemişler için sıradan bir alandır, o kadar. Hatta alan demek için yeterince genişlikte bile değildir. Bir uçtan diğerine 20-30 adımlık bir mesafede karşılıklı kurulmuş bir ya da iki katlı binalardan biri mutlaka kaymakamlık binasıdır. Bu binanın en fazla 3 katlı olma olasılığı vardır, daha fazla değil. Onun karşısında ya da yanında bir yerlerde kaymakamlık binasına oranla daha alçak gönüllü bir başka bina vardır ki adı belediyedir. Meydana yolu düşmüş kasaba insanları bu iki bina arasında mekik dokurlar. Bu binalara girip çıkanların yüzü nedense hep asıktır. Hiçbirinin yüzü gülmez. Birinden ötekine dolaşıp dururlar. Bu iki binanın arasında bir de okul vardır. İşte bu okuldan çıkan genç insanlar diğerlerine göre daha mutlu görünürler. Okulun biraz ötesinde de çevresi yüksekçe sayılabilecek bir duvarla çevrili cami vardır. Caminin hemen yanı başında ise önünde büyükçe bir söğüt ağacı bulunan bir kahvehane. Kahvehanenin önündeki söğüdün altında oturan çoğu yaşlı adamlar saatlerce hiç konuşmadan yan yana otururlar. İşte gözünüzün önüne getirebileceğiniz böyle bir kasaba meydanında yaşlı çerçi satış arabasının tentesini açmış, böylece görünür kıldığı mallarını gelip geçen kasabalıya satmaya çalışmaktadır. Ufuk ve Ali çerçinin yanına vardıklarında yaşlı adam ayakta çayını yudumluyordu. Ali Ufuk'la çerçiyi tanıştırdıktan sonra bütün heyecanıyla konuya girdi. Çerçi sözü uzatmaya gerek duymadan, "Siz reçelleri yapın, ben satacak yer bulurum," dedi. O kısacık anda Ufuk'un gözü çerçiyi tutmuştu. Namuslu bir adama benziyordu. Üstelik sonunda kaybedecekleri fazla da bir şey yoktu. Şekere ve kavanoza ödeyecekleri parayı riske atmaları en kötü koşullarda bile yaşamlarını karartmazdı. "Peki," dedi Ufuk. Çerçi ile alışverişin geriye kalan kısmı için el sıkışıp anlaştılar. Buna göre Ali'nin annesi reçelleri yapacak, Ufuk da onları kente çerçiye ulaştıracaktı. Çerçi her seferinde bir önceki reçelin parasını ödeyecekti onlara. Görünürde gayet kolay, sorunsuz bir alışveriş olacaktı. Aynı gün hiç beklemeden işe koyuldular. Sibellerin, Hüseyin Kahyalar'ın bahçesinden dutlar silkelendi. Çuvalla şeker, koli koli kavanozlar alındı. Alilerin evin bahçesine kazanlar kuruldu. Kazanlarda güzelim dut reçelleri kaynatılmaya başlandı. Herkes işin bir ucundan tutmuş, heyecanla çalışmaya başlamıştı. El birliğiyle hazırlanan reçeller kavanozlara dolduruldu ve yola çıkarıldı. Ufuk ilk parti reçelleri kente götürürken geriye kalanlar yenilerini yapmaya çoktan başlamışlardı bile. Korkulan hiçbir şey olmadı. Ali'nin annesinin reçelleri beklendiği üzere büyük bir ilgi görmüştü. Yapılan bütün reçeller doğal yiyecekler satılan modern dükkanlarda alıcı bulmuştu. Çerçi bu işi iyi biliyordu. Sözüne de bağlı bir adamdı. Reçellerin parasını aksatmadan her seferinde ödemişti. Ancak söz konusu olan dut reçeliydi. Dutun da kendince bir mevsimi vardı. Kendi dutları bittiği gibi konu komşudan alınan dutlar da bitmişti. Elde edilen para ise ne Sibel'in ameliyatına ne de Hüseyin Kahya'nın bankaya olan borcuna yeterdi. Çerçi son dut reçellerini alırken başka şeyler de yapabilirsiniz demişti. Başka reçeller, kurutulmuş meyve ve sebzeler, turşu çeşitleri falan. Büyük kentlerde yaşayanların içinde katkı maddesi olmayan, doğal ortamlarda yetiştirilmiş ürünlerden yapılmış yiyeceklere yoğun bir ilgisi vardı. Bunlara da elbette alıcı bulunurdu. Yeter ki insanların özledikleri doğal lezzeti yaratın demişti. Yaşlı çerçi şimdiye kadar ne demişse doğru çıkmıştı. Herkes yeniden işe koyuldu. Yaz boyunca Alilerin, Sibellerin, Ufukların evlerinde hummalı bir çalışma sürüp gitti. Sonuçta kendileri için gerekli parayı toplamayı başarmışlardı. Sibel'i ölümün pençesinden kurtaran böbrek nakli ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmişti. Hüseyin Kahya'nın bankaya olan borcu ödenmiş, baba yadigarı bahçesi satılmaktan kurtulmuştu. Bütün bunlar bir düşün gerçeğe dönüşmesinden başka bir şey değildi. Düşle gerçeği birbirinden ayıran ince çizgide yalnızca inanmak ve çalışmak vardı. Bunların ikisi de Ali'de yeterince vardı. Bir de Ufuk ağabeyinin kendisine armağan ettiği sihirli kırmızı şapkası. O yaz boyunca oradan oraya koşuştururken Ali bir an olsun başından şapkasını çıkarmamıştı. Kitabın sonu. 26 Ağustos 2011, sayfa 88.